A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Fecr Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler adlı programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte Risale-i Nur'da Hazreti Mehdi'nin müjdelenmesi hadisi şeriflere dayanarak detaylı Hazreti Mehdi'ye yönelik izahlar, vazifeleri detaylı olarak izah edilmiş ve kendisinden sonra geleceği müjdelenmiş olan Hazreti Mehdi'nin vasıflarına kadar çok detaylı, hakikaten Üstad Hazretlerinin artık Allah'ın göstermesiyle göreceği bazı sır konulara dahi girerek Hazreti Mehdi'yi müjdelemesi, onun piştar bir neferi olduğunu, kendi vazifesini tanımlaması bizim programımızın öncelikli konularından. Çünkü Sayın Hocamız özellikle öncelikli olarak üstünde duruyor. Çünkü milyonlarca kitleyi, özellikle Nur talebesi kardeşlerimiz, milyonlarca sayısı olan insanlar, yani Türkiye dışında da var, Türkiye içinde de sayısı çok fazla, hepsini ilgilendiren ve belki birçoğunun kendi kendini mahrum bıraktığı ve dünyevi çok büyük olayları barındıran bu önemli konularda zihinsel karışıklık içinde olup gözleri bulanık olduğu için Risale'yi tam olarak Hazreti Mehdi'yi göremedikleri için bütün olayları bulanık değerlendirme sonucunu netice veren bir mahrumiyet içindeler. Çünkü ahir zaman bütün açıklığıyla cereyan ediyor. Şimdi Suriye'de olaylar oluyor. Onu değerlendirirken esas gerçek değerlendirmesi Peygamber Efendimiz bildirmiş. Mesela Hareste'ye bombalar atılacak diyor. Suriye Hareste köyünü bombalıyor. Beni Esed diyor mesela. Esed ailesine açıkça bahsediyor Suriye'deki olayları. Peygamberimizin tarif ettiği bir olayı ve Hazreti Mehdi'nin zuhur alameti olan bir olayı ne olduğunu anlayamayacak bir şekilde değerlendiremeyecek hale geliyorlar. Evet. Bu nedenle, neden dolayı bulanık baklama. Neye bulanık bakıyorlar? Risale'de 300 sayfaya yer alan Hazreti Mehdi'nin müjdelenmesi konusuna. Tabii Fecr Sadık programımızın ismi, teamüllere göre Hazreti Mehdi'yi, Serdar Hocam Fecr Sadık'ı yine her zamanki gibi tekrar edecek inşallah.
İnşallah. Daha önce de söylemiştik, kardeşlerimiz artık gayet iyi biliyorlar. Fecr Sadık hususunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri Hutbe-i Şamiye'de, Şam'da verdiği hutbesinde on binlerce kişi önünde açık açık söylemiş ve müjdelemiştir o günde yaşayan insanları ve o dönemden 30-40 sene sonra, 50 sene sonra gelip inşallah Bediüzzaman Hazretleri gibi böyle gayet delikanlıca aslan gibi Mehdi Aleyhisselam'ın savunulacağı dönemi ve o dönemde yaşayacak kardeşlerimizi, Müslümanları müjdelemiştir. Neyle müjdelemiştir? Kendi o dönemindeki işte 1952 yılından 30-40 sene sonra ve 50 sene sonra diye işaret ederek günümüz, yani 1980, 90 ve 2000'leri, 2001, 2002'leri tarif etmiştir. Ne olacak o dönemde? Üstadımız diyor ki bundan diyor, yani bu hutbe-i şamiyeyi verdiği o günden itibaren bundan 30-40 sene sonra Fecr-i Kazip olmasa da Fecr-i Sadık çıkacak diyor. Fecr-i Sadık çıkacak dediği üstadımızın Mehdi Aleyhisselam'dır. Nereden anlıyoruz? Birçok detay ve birçok senin de az önce dediğin gibi 300 sayfalık anlatımdan Fecr-i Sadık'ın inşallah Mehdi Aleyhisselam'ı sembolize ettiği, anlattığı açıkça anlaşılıyor. Tabii senin açılış konuşman çok önemli. Şimdi bunu dahi, yani bu kadar açık olan bir ifadeyi dahi anlamayan veya anlamamazlıktan gelen kişiler var. Neden böyle diye kardeşlerimiz bir sorsunlar kendilerine. Çünkü bir kere Risale-i Nur, Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yapılmış en geniş, en kapsamlı çalışmadır. Bu kadar çok detaylı, Bediüzzaman Hazretleri'nin dışında Mehdi Aleyhisselam'ı anlatan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında tabii, başka kimse yok. Risale-i Nur kadar toplanmış, özlü, hikmetli ve detaylı Mehdi Aleyhisselam anlatılmış ve tarif edilmiştir. Yani Risale-i Nur, Mehdi Aleyhisselam, ahir zaman, Hazreti İsa hususlarındaki en güçlü kaynaklardan biridir dünyadaki. Zaten gücü bütün, az önce sen de söyledin, fikir akımlarında, fraksiyonlarda hepsinde görünüyor. Yani şu anda bilinen büyük cemaatlerin, toplulukların, kuruluşların temelinde aslında Risale-i Nur vardır. Hepsi ona dayanır. Onun ahlakına, iman hakikatlerine, anlatımlarına, hikmetine, hepsi ona dayanır. Ondan etkilenmişlerdir hepsi. ister istemez etkilenmişlerdir. Çünkü çok etkili bir eserdir. Üstadımız samimiyetle yazmıştır. Olağanüstü hikmetlidir. Biraz önce senin de dediğin gibi sünuhatla, yani ilhamatla ve hatta doğrudan göz görmesiyle görüp detayları belirtmiştir Risale-i Nur'da. Şimdi bu kadar sağlam bir kaynak varken elimizde, kardeşlerimiz soruyorlardır. O halde neden bazı kişiler, ki bunlar nurcu olduğunu iddia eden kişilerdir, yani Risale-i Nur'a ben tabiyim, üstadımız benim büyüğümdür, hocamdır, o ne derse onu yaparım, ona tabiyim diyen kişiler var. Peki neden bu kişiler bizlerle deyip onlar, yani sizlerle aynı şeyleri anlatmıyorlar, aynı şeyleri paylaşmıyorlar diye düşünüyor olabilirler. Çünkü hakikaten bakıldığında bizim masamızda ve daima her ortamımızda, evimizde, ofisimizde Kur'an-ı Kerim gibi Risale-i Nur da bulunur. Bir bakıyorlar onlarda da var. Onlarda da Kur'an oluyor. Kur'an-ı Kerim oluyor. Risale-i Nur oluyor masalarında, şeylerinde, ortamlarında. Onlar da açıp oradan ders yapıyorlar. Biz de açıp oradan ders yapıyoruz. Fakat ayrıldığımız, tabii çok küçük bir kısım, hep onu söylüyoruz bu kişiler. Ayrıldığımız bir husus var. Ahir zaman. Bak kaynak aynı ama ayrılıyoruz. Şimdi kardeşlerimiz bunu fark ediyorlar. Burada bir gariplik var, burada bir anormallik var. Bakın bu anormallik şuradan kaynaklanıyor. O kişiler, sayısı az olan o kişiler bu sağlam eseri, bu sağlam kaynağı tahrip etmeye çalışıyorlar. Bozmaya çalışıyorlar. Nitekim bunu hocamız bizzat A9 kanalında gösterdi. Ne yapıyorlar mesela? Hep söylüyoruz, gayet artık iyi biliniyor. Hatta ayet var, şeytan Allah'a sınırım. Kelimeleri bulundukları yerlerden değiştirirler diyor Cenab-ı Allah. Kelimeleri. Bak çok manidar, hayrettir, harikadır yani. Risale-i Nur'daki kelimeleri çıkarıyorlar, yerini değiştiriyorlar. Mesela örnek verelim, 100 sene sonra diyor üstadımız. Bu beyler 300 sene sonra diye, yani yüzü çıkarıyor. Üstadımızın ile yazdığı. Ve yerine kendi kafasından, yani kendi kaynağından 300 yazıyor. Sonra da öyle basıyor onu. Şimdi bu kelimenin yerini değiştirmek olmuş olmuyor mu? Alenen oluyor, açıkça oluyor.
Tamam.
Veya üstadımızın mübarek nurlu ağzından ifade ettiği şeyleri, sözleri değiştiriyorlar. Bu da işte kelimeleri bulundukları yerden değiştirmek aynısı. Hiçbir fark yok. Demek ki ayrıldığımız husus şu. Hocamız ve onun vesilesiyle bizler, Risale-i Nur'dan hiç taviz vermeden, eksiltmeden, ilaveler yapmadan, olduğu gibi okuyarak ve dahi zoom yaparak, ekranda böyle kaldırıp zoom yaparak kameralardan üstadımızın neler yazdığını, kendi el yazmalı, hatta düzeltmelerini dahi gösteriyoruz. Bu şu demek, biz Risale-i Nur'u değiştirmiyoruz, ne varsa Risale-i Nur'da aynısını aktarıyoruz. Şimdi aktarmak ayrı bir şey. Ama var olanı bozup değiştirmek, o aktarmak olmaz. Tahrip etmek, bozmak olur o. İşte bu kardeşlerimizin, diğer kardeşlerimiz demeyeyim, diğer kişilerin, narcı diye tabir edilen kişilerin yaptığı bu. Risale-i Nur'u bozuyorlar, değişiklikler yapıyorlar. Sonra da üstadımıza iftira edip, üstadımız böyle dedi diyerek, bu konuyu bilmeyenlere yavaş yavaş yedirmeye çalışıyorlar.
Büyüğü bir anlamda.
Atana rahmet. Tam öyle. Büyü yapıyorlar yani. Bu büyü. Şimdi tabii 1980 öncesine kadar bu büyü çok etkiliydi. Doğru. Neden? Çünkü hocamız ilmi çalışmalarına başlamamıştı. Fikri çalışmalarına henüz o dönemde. Fakat ne zaman ki hocamız ilmi çalışmalarına başladı, bu büyü dağılmaya başladı. İnsanların gözü artık yavaş yavaş açılmaya, kalbi yumuşamaya ve zaten alenen ortada olan gerçekleri görmeye başladılar. Ama bu hocamızın çalışmasıyla oldu, bunu kabul edeceğiz.
Tabii.
Bundan önce yoktu çünkü. Yani bu çok açıktır zaten, bir gerçektir. Şimdi bu konuya neden ben geldim? Şu yüzden geldim, çok önemli bir husus var. Hocamız bir röportajında bunu belirtiyor. Şimdi biz 2012 yılındayız. 2012 yılı önemli bir yıl, Mehdiyet yönünden. Hazreti İsa Aleyhisselam yönünden, yani ahir zaman yönünden çok önemli bir dönem. Bir taraftan bu diğer programlarda zaten kardeşlerimiz çok güzel anlatıyorlar. İşte evrimci dediğimiz efendim Materyalist, ateist veya komünist veya zararlı işte izimler her neyse hepsinin yapmış olduğu bir çalışma var. Onlar bir kenardan devam ediyorlar ahir zamanda. Bir kenardan da yobazlar adı altında, sıfatı altında topladığımız bir ekip var. Bunlar da Müslüman görüntüsü altında veya nurcu görüntüsü altında bir faaliyet yapıyorlar. Fakat bak ikisinin de kardeşlerimiz bunu çok iyi bilsinler, ortak noktası var. İkisinin de derdi, tasası, bütün yani hayatını vakfettiği konu ahir zamanı kendi kafalarına göre bozmak, bertaraf etmek, Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini çok beyhude, çok saçma ama engellemeye çalışmak veya önlemeye çalışmak veya Mehdi Aleyhisselam'ı unutturmaya çalışmak. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişini ve bu gerçeği engellemeye çalışmak ki çok İpe sapa gelmez açıklamalar var biliyorsun o konuyla ilgili bazı kişilerin yaptığı. Ve dini bu sebepten dolayı da bozmaya çalışmak. Her ikisinde yaptığı budur. Ama nereye kadar dedik? 1980 yılına kadar. 1980 yılından sonra karşılarında fikren olağanüstü güçlü, kaynakları olağanüstü sağlam ve bunlara dayanan çok etkili eserler yayınlayan bir kişi çıktı karşılarına. Bu her iki tarafında. Yani o boynuz gibi düşündüğümüzde hocamız hep onu tarif eder. Bu boynuzlar deccaliyeti temsil ediyor. Bu iki çalışma. Hocamız da Mehdi öncüsü olarak Mehdiyeti ve Mehdi öncülerini temsil ediyor. Böyle bir fikri mücadeleye girişildi. Fakat geçenlerde hocamız güzel bir müjde verdi. İnşallah. Bu iki tarafın, boynuzun iki tarafın yaptığı büyü ve çalışma ve hipnoz artık ortadan yavaş yavaş kalkıyor dedi. Nasıl dedi hocamız? Deccal'in hipnozu 2012'den itibaren çözülmeye başlayacak. İnsanlar beyinlerinde bir berraklık ve ferahlık hissetmeye başlayacaklar dedi. Gel bakalım. Yani Risale-i Nur'u anlatıyorum diye ortaya çıkan bazı kişiler anlattığında bizim beyinlerimizde bir ferahlık mı oluyor? Bilakis tüylerimiz diken diken oluyor. Yani böyle saçlar kalkar ya böyle. Herkes öyle oluyor. Neden? Geriliyoruz. Niye? Çünkü doğru söylemiyorlar. Ha sen kardeşim Risale-i Nur'u aç. Kelime kelime, virgülle noktasına kadar oku sen benim ciğerimi ye. Ben seni başımın üstüne koyarım zaten. Sen Risale-i Nur talebesisin zaten. Ama Risale-i Nur bile yok önünde. Kendi kafasından efendim ben Risale-i Nur nam ve şey adına işte konuşuyorum. Ben bunu Bediüzzaman Hazretleri'nin namı hesabına söylüyorum diye başla cümleye. Sonra Risale-i Nur'da olmayan Bediüzzaman Efendi'nin söylemediklerini Hazretleri'nin söyle. Hani sen Risale-i Nur'u Bediüzzaman Hazretleri'nin namı hesabında konuşuyordun? Bediüzzaman öyle bir şey söylememiş ki. Ta Bediüzzaman'dan önce bir kere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şey söylememiş zaten. Şahs-ı manevi diye tutturdular. Kardeşim Peygamber Efendimiz şahs-ı manevi demiyor ki. Bediüzzaman'dan önce bir kere Peygamber Efendimiz var Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimizin o güzel ağzından öyle bir şey çıkmıyor ki. Şahs-ı manevi demiyor. Mehdi diyor. Ve talebeleri anlatıyor. Çok detaylı. Nereden çıkardı siz şahs-ı manevi?
Kaşını gözünü tarif ediyor.
Kaşını gözünü tarif ediyor. Şahs-ı manevi kaşı gözü mü olur ya? Boyu mu olur? Saçı mı olur? Gözünün rengi mi olur? Sakalı mı olur? Yani olmaz. Bediüzzaman Hazretleri de tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi asla şahs-ı manevi ifadesini Mehdi Aleyhisselam'la ilgili kullanmamıştır. Kim kullanmıştır? İşte bu Risale'yi bozmaya çalışan deccaliyetin bu büyü çalışması, hipnoz çalışmasını yürüten, titizlikle takip eden kişiler ortaya atmıştır şahs-ı manevi konusunu. Şimdi ne demiş hocamız bu konuyla ilgili? O müjdesini okuyalım hocamızın. İnsanlara maddenin hakikatini iyi anlatmak lazım. Bir kere bu mesele anlatıldığında zaten olay büyü tamamen yerle bir oluyor. Çünkü madde olmamış oluyor o manada. Maddenin hakikatini bilmiyorlar. Onu 2012'lerden sonra açık, sarı olarak anlatacağım. Hocamızın sözü var. İnşallah çok önemli açıklamalar yapacak o dönemlerde. 2012'den sonra hocamız inşallah. İster ayılan olsun, ister bayılan olsun anlatacağım. Ama şu an teknik, teorik anlatıyorum inşallah. Sonra açık, aleni olarak anlatacağız. Yani insanlar sırları açık açık bilsinler. Dünyanın gerçeğini tam anlasınlar. Ahireti tam kavrasınlar, cennete tam hazırlık yapsınlar, Allah'ın rızası için yaşasınlar inşallah. Bak burada tam ifadeleri var ya çok önemlidir. Hocamız Kur'an'ı da, hadis-i şerifleri de, İslam alimlerinin açıklamalarını da, Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'unda hep tam anlatmıştır. O yüzden tam etkili olmuştur. Bu çok önemli bir konu çünkü diğer ekip bunu yapmıyor. Narci dediğimiz
gibi. Bediüzzaman Hazretleri de mesela tam susturacak
diyor. Tam susturuyor. Maşallah. Evet, maşallah. Bu gaflet perdesi gittikçe kalkacak. 2012'nin müjdeleri bunlar. Gittikçe kalkacak. Deccal'in büyüsü bozulacak. İşte bu az önce anlattığımız konuların başlığı budur. Bugün yapılan şey ahir zamanda Deccal'in büyüsüdür. Bunu yapanlar ama bilerek ama bilmeyerek ama cahilliklerinden bilmiyoruz vazgeçsinler. Deccal'e hizmet etmiş oluyorlar. Yani orada öyle bir samimi bir şey yok veya iyi niyet yok orada. Şeytana hizmet ediyorsun kardeşim özetle yani. Ya hocamız demişti şeytan dedi öyle gelip dedi de senin evinde sana kahve yapacak hali yok. Pilav da pişirecek hali yok. Şeytan seni delalete düşürür demişti. Delalete düşmüşsün be adam. Yani bir an önce toparlan. Üstadın demediği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmadığı şeyleri anlatıyorsun, haberin yok. Farkında değilsin. Neden farkında değilsin? Büyünün etkisi altındasın da ondan. Hem sen büyülenmişsin, hipnoz hallesin, hem de anlatımla insanları büyüleyip hipnoza sokmaya çalışıyorsun, gayret içerisindesin.
2012, Sayın Hocamız onu çok güzel izah etti. Oradaki sıfırı alıp sona koyduğunda evet. Kıyametin tarihini evet. veriyor. Evet. Yani şimdi o Maya takvimi, onlar 2012'de. Ama 2012'nin hakikaten bir geçiş dönemi oldu. Yani evet. mesela büyü bozulacak diyor evet. ya hocamız. Evet. Çok güzel. Başka açıklamasında da yani maddenin hakikatinden de bahsediyor. Şeyh Nazım Hazretleri de 2012'nin sonlarında işte Muharrem aylarının başlarında bekleyiniz diyor. Bir zuhurat bekleyiniz diyor. 2012 hakikaten ahir zamanda kilit bir sene. Yani o evet. takvimlerde o senenin geçiyor olması da ayrıca bir işaret evet. olmuş oluyor. Evet. Ama kıyametin de yakınlığını gösteren sıfırı alıp hocamızın dediği gibi sona konduğunda 2120. Bu hakikaten dünyanın sonunu gösteren bir tarih. Çünkü Üstad Hazretleri kendisi bahsediyor. Hadis-i şerifte ümmetimden bir taife diyor. O zaman ne kadar hizmet edeceğini gösteren hadis-i şerifte hesap yapıyor, ebced hesabı. O ebced hesabında 1545 diyor, kıyamet tarihini işaret eder diyor. İşte tam 2120'lere denk gelen seneler olmuş oluyor. Yani önümüzde şu anda 110 sene gibi bir vakit, 108 sene gibi, o civarlarda bir iki jenerasyonluk bir... Evet. Dünyanın vakti kalmış durumda. Yani yok olmasının, kıyametin kopmasının. Evet. Ama ümmetin ömrünün tükenmesine de 1506 diyor hicri olarak. Hı-hı. Yani 70 yıl civarında bir Hı-hı. zaman var. Hı-hı. Ben diyor düşündüm, tefekkür ettim diyor. O hadisi şeriften de ebcedi şey yaptım diyor. Allah'ın izniyle diyor bu hizmetler 1506'ya kadar Risale-i Nur'un tenvir etmesi yani aydınlatması yani Müslümanların Mehdiyet'in biteceği tarihi veriyor da 1506 diyor. 1542'ye kadar da gizli mağlubane bir şekilde devam eder diyor. 1506'ya kadar da açık galibane. 1506'ya kadar yani önümüzdeki 70 yılda dünyaya İslam hakimiyetinin gerçekleşmesi, İttihat-ı İslam'ın oluşması öncelikli olarak tabii. O Hazreti İsa ile birlikte mübarek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın beraberce dünyaya güzel İslam ahlakını hakim etmeleri ve sonra bozulmaya geçmesi. Bunların hepsi 70 yıl içinde olacak. Ve kıyamet yakın bakın. Önümde 24. söz var. Sözlerde Üstad Hazretleri Peygamber Efendimiz'e şöyle diyor. Diyor ki dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak Peygamber Efendimiz ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Sahabeler için söylüyor bakın. Eceli şahsi gibi yani kendi ölümleri, kendi sonları gibi dünyanın eceline, dünyanın sonuna, ölümüne karşı da daima muntazır yani onu gözleyen bir durum alarak ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz, tekrar etmesi. Şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı nebevidir. Bakın bir hikmeti var diyor üstad ama bir de sebebi vardır diyor. Hakikatten de uzak değildir diyor yani. Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz. Ve bunu tekrarlıyor Peygamberimiz diyor. Yani sahabeye söylüyor, kıyameti bekleyin diyor. Ben de bu kadar yakınım diyor. İki parmağını yan yana gösteriyor. Ne kadar yakın olduğunu gösteren. Kıyamet alametleri olarak zaten Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, İttihat-ı İslam, İslam'ın dünya hakimiyetini zikrederek kıyamete yakın olduğumuzu, bizim yaşadığımız bu olaylar kıyametin yakınlığını gösteriyor. Hı hı. Ve şu anda Hazreti Mehdi'nin dünyada olduğunu, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyada olduğunu gösteriyor. Başta dediğimiz Suriye olayları, Mısır'da, Tunus'tan başlayan Mısır ve diğer İslam ülkelerinde peşi sıra giden, diktatörleri deviren, halka ayaklandıran Hızır Aleyhisselam'ın vesile olduğu çalışmalarla İslam dünyası tamamen kabuk değiştiriyor. Ha yerli yerine oturacak mı? Hemen oturmayacak. Çünkü onu oturtacak kişi Hazreti Mehdi'dir diyor. İnşallah. Üstad Hazretleri feveran edecek diyor Üstad. Yani kaynayacak. Hakikaten öyle. Şimdi bir yerde tamam devrik cumhurbaşkanı veya diktatör gitti. Yerine biri geldi veya diğer partiler geldi ama anlaşma yok. Yani yine hareketlenme var o ülkelerin içinde. Hı hı. Bir sükunet söz konusu değil. Hı hı. Yine meydanlarda toplanıyorlar. İhtiyarlar yine bir oluyor. Hareketler oluyor. Yine bir şeyler oluyor. Bir herkesin mutmain olmuş bir şekilde güveni tam oturmuş, huzuru, barışı oturmuş değil ki. Yine hareketlilik devam ediyor. İşte Üstad da orada diyor feveran eder. Bir hamiyet-i İslamiye feveran eder. Sonra Hazreti Mehdi onun başına geçip tariki hak ve hakikate sevk eder diyor. Ancak Hazreti Mehdi'nin Müslümanların manevi lideri oluşuyla, onun zahir oluşuyla o İslam ülkelerindeki sevgi, barış, güven ortamı oluşup durulacak. O kaynama durulacak. Üstad Hazretleri bunu söylüyor. Ve bu olaylarda kıyametin yakın olduğunu gösteren olaylar. O yüzden bizim Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz ona da dikkat etmeleri lazım. Mesela bir 300 sene sonradan bahseden kişi Risale-i Nur'u ve bu kadar içindeki o sırları açık olan şeyleri anlamamış demektir. Tabii. Yani dünyanın ömrü yok ki o kadar. Sen 300 sene sonradan bahsediyorsun. 300 sene. Üstad kendisi 1545 deyip kıyametin kopmasına işaret edip deyip de sonra kendi eliyle 300 sene sonra der mi? Demeyeceğine göre kendisi demiş 2120'de kıyamet kopar. Buna işaret ediyor. Sonra kendisi kalkıp 300 sene olmayan bir zamanı söyler mi hiç? Onun söylemediği aşikar. Belli ki sen yapmışsın oradaki değişikliği dediğin gibi. O nedenle hakikaten şu anda bu büyünün bozulma zamanı. Biz bunları anlatıyorsak gerçekten Allah'ın izniyle burada hocamızın vesilesiyle hocamız her gün o yanlış mantıklarına karşı gerçek izahları yaparak, bununla ilgili risaleler yayınlayarak, filmler yayınlayarak televizyonda halkımızın ve nur talebelerinin de bu gerçekleri anlamasına vesile oluyor. Yani o Deccal'in büyüsünü bozan çalışmayı yapmış oluyor.
Tabii,
hocamız.
Maşallah. Çok önemli anlattın. Niye önemli? Şimdi ortada gerçek var bir kere. Bir tane gerçek var. Hak var yani. Bu hakkın tahrif edilmesi çalışması var. Bunun karşısında da tamirat yapan biri var. Tahribat karşısında tamirat yapan biri var. Şimdi bir kere bak kardeşlerimiz şunu çok iyi bilsinler. Bizim kıymetli hocamız Müslümanları ve dahi Hristiyanları, Musevileri yani tüm insanları hakikaten seven onlara gerçek bir dost. Gerçekten böyle. Bak her gün ben biliyorum 32 senedir, ben biliyorum 26 senedir. Sen biliyorsun 27 senedir. Evet. Hocamızın faaliyeti 32 senedir. 1980 yılında başlamıştır. 32 senedir geceli gündüzlü hakkı anlatıyor hocamız. Nedir hak? Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, İslam alimlerinin açıklamaları, Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nuru, Risalet-i Nuru. Bu. Bunu anlatıyor hocamız. Ne yapıyor anlatırken? Asla değiştirmiyor. Olduğu gibi dedim ya zoom yaparak yani yer göstererek satır satır. Şimdi böyle bir faaliyeti var hocamızın, fikri bir çalışması var. Diğer ekibe bakıyoruz. Onlar da anlatıyorlar. Hiç durmadan geceli gündüzü. Bak çok acayiptir. Ne Kur'an var önlerinde. Ne hadis-i şeriflere dayanıyorlar. Ne İslam alimlerine ne de Bediüzzaman'a. Nereye dayanıyorsun? Kafama dayanıyorum. İşte bak kafan büyülü büyülü. Kafa büyü altında. Hipnozlanmışsın sen. Böyle dolaşıyorsun balık gibi. Hipnozlanmış yani. Suyun içinde ama haberi yok suyun içinde. Her tarafı hipnoz olmuş. Bu hipnozun kalkmasının tek yöntemi de Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve Risale-i Nur'dan anlatmaktır. Başka bunun yöntemi yok. Bu yöntemi de en güzel şekilde uygulayan ve hiç taviz vermeyen kişi de hocamızdır. Onun vesilesiyle de inşallah, tabii çok kıymetli alimlerimiz de var. Onun vesilesiyle de 2010'da Deccal'in büyüsü kalkıyor. Yani kardeşlerimiz şunu bilsinler. Hocamız kişilere yönelik değil fikri çalışması. Deccale yönelik. Deccali sisteme yönelik. Her kim olursa olsun, her kim olursa olsun Deccale hizmet ederse karşısında hocamızı bulur. Konu bu. Yani eğitimi, makamı, şusu busu her ne olursa olsun. Çünkü o kişinin yaptığı şey insanlara düşmanlık. Onlar insanları sevmiyorlar, Müslümanları sevmiyorlar. Müslümanı seven hakkı doğruyu söyler değiştirmeden. E kaynaklar var, sağlam. Niye değiştiriyorsun kardeşim sen kaynağı? Yani ne akla hizmet değiştiriyorsun? Demek ki bir garip bir şeyin peşindesin sen. Yani hakkın dışında başka bir yoldasın sen. Ya hak değiştirirsen ne kalır geriye? Deccaliyet kalır. Deccali sisteme hizmet kalır. Belli ki onun peşindesin sen. Kardeşlerimiz analiz yaparken böyle bakkal hesabı derler ya. Çok şey yapsınlar, karıştırmasınlar. Birle biri toplasın. İkiden biri çıkarsın. Böyle olsun hesapları. Yani bir kişi Risale-i Nur'dan anlatmıyorsa bir kere o kişi nurcu değildir kardeşim. Samimi değildir. Ve çok anormal bir şeye hizmet ediyordur. Bak bu %100. Veya bir kişi elinde o kağıda yazmış. Geçen gün gördüm bir programda. Sahur programında. Bak kağıda yazmış. Ayeti okuyor. Hazreti İsa'ya iftira ediyor. Yanlış ya, öyle bir ayet yok. Çok iyi biliyorum. Meryem suresinde diyor. Okuyor. Başka türlü okuyor. Yanda, ekranın yanında ayetin aslı yazıyor. Bak ayetin aslı orada yazıyor. Doğru. Beyefendi almış kağıdı elinden, aynı ayet diye başka bir şey okuyor ya.
Cesaret alır.
Halbuki doğrusu da orada ekranda. Yani bir şey yapıyorsun bari öyle yapma. Böyle bir anormal bir zaman içindeyiz. Ahir zamanın bir garipliği bu. Beyefendiye sorsan ya kardeşim Kur'an'da böyle bir ayet yok Hazreti İsa ile desen. E bende var diyecek. Benim kağıdım yazıyor. Bak ben buradan okuyorum diyor. Kağıt ya. Kendi yazmış orada. Kur'an-ı Kerim'deki ayet yanda yazdığı halde. Yani pervasızlığa bak. Ferahlığa bak. Ya insan bir kafasını kaldır da bakar orada ne yazıyor diye. Ayetin aslı yazıyor. Gözlerime inanamadım ya. Hayır. Ya tam hocamızın dediği. Adam kendi yazmış, kendi okuyor.
Kendi elleriyle yazdıkları diyor ayet-i kerimede.
Evet yaşa. Aynen. Veya hoca efendi sen bunu nasıl okuyorsun, nereden okuyorsun? E ben böyle anladım diyor. Benim kanaatime göre diyor. Kanaat önderi sanki. Benim kanaatime göre bu böyle diyor. Hep yani sorasın böyle sen kimsin diye sorsun kardeşlerimiz. Ey kanaat önderi. Biz kanaat önderi falan istemiyoruz kardeşim. Kur'an önderi lazım bize. Kur'an. Kur'an ve onu bize doğru açıklayacak kişilere ihtiyacımız var bizim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tam tabi olacak kişilere ihtiyacımız var bizim ahir zamanda. Senin kanaatine görüşüne değil. Zaten kanaate ve görüşe yer bırakmamıştır ki ne Kur'an ne hadis-i şerifler ne de Risale-i Nur. Yani senin kanaatini belirteceğim bir şey yok ki burada. Sen sadece okuyacaksın kardeşim. Okuyacaksın. O kadar. Ve Kur'an'a, hadis-i şeriflere ve Risale-i Nur'a bağlı kalarak açıklamalar yapacaksın. Kelimesi kelimesi bağlı kalacaksın. Yani bir kelimesini bile değiştirmeyeceksin. Bu çok önemli. Kardeşlerimiz buna dikkat etsinler. Buna dikkat eden kardeşlerimiz samimi olanla ahir zamanda samimiyetsiz olanları Mehdi Aleyhisselam'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a hizmet edenlerle Deccali sisteme hizmet edenleri hemen ayırt ederler. Çünkü kaynak, kıymetli kardeşlerimize tekrar ediyorum, tek, bir tane her konuda. Kur'an, hadis-i şerifler ve Risale-i Nur. Bu kadar.
Şimdi çok enteresan akımlar da var. Yani bununla birlikte yurt dışında hocamız izah etti, öğrendik oradan da. Hocamıza gelip görüşen evanjelistlerden bir tanesi. Demek ki onlar kendi tayfalarıyla bu inançtalar. Deccal ilan ediyor.
Evet.
Hayırlı çalışmaları. Mesela evet. İttihat-ı İslam kurmanın bu alameti görünce bu Deccal'dir diyor mesela kişi için. Şimdi çok enteresan. Yani sen hala şahsı manevi deyip canavarın önüne kendini attırıp yedirmek mi istiyorsun yani? Adam seni gelip öldürmek istiyor. Zaten onların inancına göre at boynuna kadar kan olması lazım. Kimin kanı olacak onlar? Senin kanın olacak.
Tabii.
Seni bak hocamız söyledi. O deccal canavarının ağzından, kılıcın altından aldık biz onları dedi. Adamlar Müslümanları deccal görüyor. Kendi yanlış, çarpık zihniyetlerine göre. Deccal öldürülmesi gerekiyor. Kim yapacak bunu? İşte 3 milyon kişiyi katletme planları olan bir takım örgütler, evet. Şunlar bunlar, evet. Vardı. Bir takım elleriyle, kollarıyla. Sen yani burada şimdi güzel holdingini 2012'lerde kurduğun şirketinde hoşafını, pilavını evde rahat rahat yiyip güzel güzel dünya nimetlerinden nemalanıp, oh şahsı manevinin rahatlığı tabii, kendi enaniyetini, kariyerini, otoriteni sürdür. Ondan sonra kimse de karışmasın. 15 günde de bir çay iç. Risale-i Nur hep beraber oku, pilavı, hoşafı yerken. Oh gel keyfim gel. Mis gibi nefsane bir ayet. Deccal gelmiş, seni tepende dişlerini takmış orada. Az kalmış. Biraz sonra öldürüp boğacak. Farkında değilsin. Hı hı. Onu farkında olup da altından alan, o dişlerinin altında sayın hocamızdır.
Maşallah.
Sen farkında değilken Deccal diye seni kesmeye gelen bir zihniyet var orada. Hı hı. O zihniyetin, Deccal'in materyalizm, ateizm olduğunu, yani evangeliklerle çok Amerika sohbeti yaptı hocamız radyo canlı yayını bağlantılarla. Ona rağmen bir kısmı ikna olmamış, bir takım onların yobazları yani bunlar da. Bizim yobazlar da öyle kesecek diyor. Belki de beni önce kesecek diyor, sonra kesecek diyor. Devamlı kesme. Devamlı kan akıtma. Yani her tarafta bu. Yani bir kere barışı isteyen Deccal olamaz zaten hocamız söyledi. Yani kan istemeyen, ondan sonra savaş istemeyen, kötülük istemeyen, bunda ısrarlı olan zaten Deccal olamaz. Deccal'ın özelliği kan akıtsın, ortalık karışsın, savaş olsun, silahlar olsun, terör olsun, bilmem ne olsun. Deccal bunu ister.
Tabii.
Şimdi kanı kim zikrediyorsa bir kere Deccal'i zikrettiğinde o ikisini bağdaştırsın kafasında. Yani acaba kim Deccal? Onu bir anlasın. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz söylüyor ahir zamanda Hazreti Mehdi bir burundayı kanatmayacak diyor. Biz de Hazreti Mehdi'nin öncüleri olarak diyor hocamız aynı şeyi söylüyoruz diyor. Dünyada burun dahi kanamasını istemiyoruz diyor biz. Her şeyi gayet güzel, demokrat bir şekilde, sevgiyle, muhabbetle, hatta komüniste, marksiste, ateiste dahi sen şimdi ona aynı yöntemi güçsen, silahla haydi anla onları öldüreyim, yok edeyim dünyadan desen ondan ne farkın kalır? O da Deccal'in metodunu uyguluyor. Sen de o zaman Deccal'in metodunu uygulamış olursun. Herkes birbirini öldürür, kan yükselir, mezarlar çoğalır. Bu mu Mehdiyet? Mehdiyet'in nasıl olduğunu Peygamber Efendimiz tarif ediyor.
Tabii.
Kan akıtmayacak.
Tabii.
Uykusunda oyalan uykusundan dahi uyandırmayacak. Bak kimseye rahatsızlık vermesi söz konusu değil demek ki. Herkese sevgiyle, saygıyla, anlayışla yaklaşması, demokrat bir şekilde yaklaşması, herkese özgürlük vermesi, İslam'ın zaten ruhu kendisi budur. Yani ayet-i kerimeler bunlar anlatır. Mehdi de Kur'an'la hareket edeceğine göre ve hadis-i şeriflerle, Risale-i Nur'la, Mehdi dünyada barışın sağlanması için tek alternatif, tek çözüm, tek umuttur.
Maşallah.
Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte.
Maşallah. Çok önemli abi.
Tabii
çok
sen önemli. Mehdiyet'i şahsı manevi deyip bir balon yapıp havaya uçurup ondan sonra Deccal'in ağzında kendini öldürteceksin. Yani farkında değil nelerin içinde yaşadıklarını. Yani bir mücadele azmi, böyle bir mücadele gayreti, yani hangi o ahir zamanı farkına varamadığı için tabii. Sen kaldırırsan 300 sayfalık Mehdiyet'i Risale-i Nur'un içinden geldi geçti dersen Mehdiyet'e, artık Mehdiyet diye bir şey yoksa o zaman senin bir mücadele azmin yok. Sen oh güzel nemalar içinde, dünyevi zevkler, nimetler içinde, işte mevcut sistemin güzel konferans salonlarında arada bir gidip etkinlik yapıp böyle hoş beş birbirini memnun edip kendi aranda. Yani bunu yaparken sen yani nasıl bir ortam içinde yaşadığını da anlayamamış durumdasın. Deccal'in hipnozu ve etkisi hocamızın dediği gibi ve bizzat kendisi de gelip yani kılıcıyla seni kesip öldürecekler diye. Bu niyetteler yani adamlar.
Tabii.
Kan istiyorlar. Sayın hocamız tek başına mücadele ediyor bunlarla. Ve Allah razı olsun, Mehdiyet'i müjdeleyen Şeyh Nazım Hazretleri, Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri gibi ve diğer ehli sünnet alimlerinden birçok muhterem zatlar gibi, ama hocamız mücadele ediyor. Hocamız o evanjeliklerle konuşuyor, yanlışlıklarını anlatıyor. Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğini, ondan sonra onun elçisi olduğunu, üçlemeye karşı da mücadele veren hocamız, gerçeğini anlatan sayın hocamız. O yüzden sayın hocamıza dua etsinler, şükretsinler. Yoksa zaten evrim ve onların hegemonyası altına aldığı bilimin altında ezileceklerdi. Sonra da deccaliyetin bu takım vahşi örgütlerin altında belki de canlarını vereceklerdi. Her ikisinden de kurtaran hocamızdır. Vesile etmiştir Allah'ım.
Maşallah. Evet. Bak, kardeşlerimize bir tavsiyede bulunalım. Acizane. Bir kere Müslüman, hocamızın zaten söylediği şeyler biz naklediyoruz. Karakterli olur. Güçlü karakterli olur. Şahsiyetli olur. Kişilikli olur. Ve Müslümanın en güzel özelliklerinden bir tanesi de kafası zehir gibi çalışır. Çok ciddi kafası çalışır. Mesela biri diyor ki Mehdi Aleyhisselam kan akıtacak diyor. Yani kan akıtacak kişi Mehdi'dir diyor ya. Ya kardeşim, sen iyi saatlerde olsun, sana üşütmüşsün herhalde desin kafayı. Neden? Bu ifade kime ait ya? Bir sorsunlar. Şimdi sen çıktın söyledin ya. Kan akıtacak kişi Mehdi'dir dedin değil mi? X kişi dedi. Peki. Önce desinler ki arkadaşım bir sen kimsin? Nereden çıktın? Bir onu bir öğrenelim. Eğitimin ne? Yani bu konularla ilgili neler onlar. Sonra da hemen bize kaynak göster. Kaynak ne? Nerede var böyle bir ifade? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih, Kur'an'a paralel olan, ahir zamana tam uygun olan hadislerinden mi çıkardın bunu? Ravi kim? Torunları mı? Mübarek torunları mı? Yani Buhari'de, Tirmizi'de, Sünen İbn-i Mace, Sünen Davud, Sünen Nesey'de var mı bunlar? Yok. Nerede peki bu? Nereden sen bunu söylüyorsun? Deyip hemen bir müdahale etsinler. Böyle kuzu gibi seyretmesinler Allah aşkına. Yani biri böyle bir şey anlattığında, böyle görüyorum programlarda, sahur programlarında, kafayı sallıyor böyle. Kendinden geçmiş. Oradaki kişi, bak samimi söylüyorum, doğru söylemiyor. Doğru söylemiyor ya. Ya ben televizyon karşısında böyle saçı başı yoluyorum artık sinirden yani. Sinirlenmem de hani, ya niye böyle yapıyor diyorum.
Hamiyet İslamiye'den
ya yerimde duramıyorum ya. Doğru söylemiyor kardeşim. Bir bakıyorum oradan kamera gösteriyor orada kardeşlerimizi. Aa, mübarek sallanıyor böyle. Kendini kaybetmiş. Ya kardeşim, adam doğru söylemiyor. Orada sana anlatan. Bir gözünü aç, bırak sallanmayı ya. Gözünü aç, dikkatini topla. Ya bir kendine gel. Dinle, dinle. Ne anlattı? Belli ki dinlemiyorsun.
Hipnoz.
Ona getireceğim. Yani hipnoz altında olabilirsin. Eğer dinlesen o kişinin anlattığını. Ya insan hemen müdahale eder. Ya hoca efendi ne yapıyorsun sen der ya. Ne anlatıyorsun sen? Olur mu böyle şey der. Kur'an'da ayet yok. Tam tersi var üstelik ayet. Desene be kardeşim yani. Bakıyorum böyle kendinden geçmiş sallanıyor. Öyle yapmasın kardeşlerimiz. Orada öyle sallanma yeri değil, uyuma yeri değil. Esneye esneye dinliyorlar. Ya o zaman niye gidiyorsun oraya? Gitme. Bak ben mesela gitmiyorum çünkü doğru söylemiyorlar. Televizyondan izliyoruz. Sonra da kendi kendime şey yapıp gelip burada anlatıyoruz. Daha da güzel oluyor bize. Deccaliyetin yaptıkları bize yarar. Bize yarıyor. Bizi şevklendiriyor. Heyecanlandırıyor o manada. Bizde pozitif etkisi var. Ama bilmeyen de negatif etkisi oluyor. Bak uyutmuş seni, sallanıyorsun orada. Kur'an'da olmayan bir şeyi söylüyor kardeşim adam orada. Ve yalan söylüyor. Bak söyleyeyim, yalan söylüyor yani. Doğru söylemiyor. Ama sen ne yapıyorsun? Sallanıyorsun. Böyle olmaz. Müslüman kişilikli, şahsiyetli, karakterli olur. Kafası da zehir gibi çalışır. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor? Kaynağına bakarak hemen anlar. Kardeşlerimiz böyle olsun. Burada yapılan şey, hocamız onu bir röportajında söylemişti. Adamlar şahsı manevi dini kuruyorlar, dini. Din bu, din. Şahsı manevi dini. Yani şahsı manevi dini kurup sonra da onun akidelerini oluşturuyorlar. Alt başlıklarda, yani hükümleri o dinin. Sonra da milleti buna uymaya zorluyorlar. Ben diyor bu dinin temsilcisiyim diyor. Ben bu dinin imamıyım diyor. Şimdi ben anlatıyorum, sen de bunun akidelerini, şartlarını yerine getireceksin diyor. Nedir şartı? Mehdi Aleyhisselam bir kere reddedeceksin diyor. Şahsı manevi dininde bu vardır diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı reddedeceksin diyor. Bizim dinimizin gereği budur diyor. Nasıl reddedeceksin diyor kafana göre. Kaynak yok. Ben yazdım işte diyor. Bak şahsı manevi dini budur. Şartları da budur. Al bu kağıttan oku diyor. Şimdi öyle yaparsan olmaz. O zaman karşında hocamızı bulursun. Onun talebeli olarak da bizi bulursun. Biz buna müsaade etmeyiz. Hocamızın bu konuyla ilgili bir röportajını buldum da tam bu konuyu anlatıyor. Tamam. Onu hemen anlatalım, kardeşlerimize aktaralım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsı maneviden hiç bahsetmemişken, bak kardeşlerimiz bunu bilsinler, tekrar ediyorum. Hı-hı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdiyet'le ilgili, Hazreti İsa ile ilgili şahsı maneviden bahsetmemiştir. Varsa getirsinler görelim. Bir de bu çıktı. Getirmiyorlar. Ya kardeşim fosil getirin diyoruz, ara fosil yok. Para vereceğiz diyoruz, yok. Böyle bir hadis getirin diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih hadis getirin diyoruz. Var mı diyoruz? Yok.
Seyitliğin fotokopisi var
diyor. Seyitliğin fotokopisi var diyor. E kardeşim fotokopiyi getir ya. Biz orijinali istemiyoruz. Biz buluruz orijinali. Sen bize fotokopisini getir. Zor değil, gideriz. Suriye demiş, Şam'dan bir yerde var diyor. Zor değil, şurası hemen gideriz. Getiririz. O da yok.
O da kaybolur şimdi karşı.
Ya zaten yok da. Yani, postada kaybolur.
Yani, laf sen yani.
Laf sen ha, kaybolur. Bir de bu çıktı. Yani olmayan şeyleri var gibi gösterme çalışması ahir zamanın yine garabetlerindendir. Biz de bunu yaşıyoruz. Ama dediğim gibi biz bunlardan etkilenmeyiz. Bilakis şevkimiz artar. Niye? Deccal hakikaten varmış. Onu anlarız biz. Hı hı. Gerçekten var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten doğru söylemiş. Ondan sonraki alimler, üstadımız ve hocamız doğru söylüyor. Biz bunu görüyoruz. Sen onu yapıyorsun ama bizim imanımız artıyor. Sen onu yaptıkça.
Elbette.
Coşup ne yapıyoruz? Sana Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden, tabii, ve Risale-i Nur'dan cevap veriyoruz. Bize hep pozitif etkisi yapar, öyle etki yapar. Devam ediyorum. Bediüzzaman şahsı maneviden bahsetmemişken ortaya çıkıp yeni bir şahsı manevi dini kurmaya çalışırsanız bu da anormallik olur. Çünkü Bediüzzaman şahsı maneviden bahsetmiyor ama şahsı manevi İslam'ın her döneminde var. Şimdi bak orada uyanıklık yapıyorlar. İki şeyi birbirine bitiştiriyorlar. Halbuki o başka, o başka. Hocamız onu anlatıyor. Her zaman var. Oradaki adamlar samimiyetsizler. Oradaki şahsı maneviyi bambaşka bir şahsı maneviye çeviriyorlar. Yani lideri olmayan, talebeleri olmayan bir ruha çeviriyorlar. Anlaşılmaz bir yapıya çeviriyorlar. Halbuki şahsı manevide şahıs vardır. Bak şahıs olmadan şahsı manevi olmaz kardeşim. Bir kere sen oradan çöktün. Diyor ya şahsı manevidir diyor Mehdi Aleyhisselam için. Mehdi olmadan şahsı manevi nasıl olacak? Onun şahsı manevisi nasıl olacak? Talebeleri olmadan, bir sürü talebesi var biliyorsun. 313 tane talebesi var. Onlar olmadan şahsı manevi nasıl oluyor?
Birçok, evet.
Birçok. E o da olmaz. Bak yine doğru söylemiyorsun. Yani şahsı manevi dini kuruyorsun ama temeli çürük, bozuk, kokuşmuş. Yani yalana dolana dayalı olduğu için daha bir sözde, bir soruda darmakeşen oluyorsun bir tanesinde. Ki bizde soru yok. Yağmura tutarız seni, soru yağmuruna. Bir tanesinde yerle bir oluyorsun. Devam ediyor hocamız. Şahıs ve talebelerinden oluşan şahs-ı manevi vardır diyor. Bak şahıs ve talebelerden oluşan şahs-ı manevi vardır. Şahıs ve talebe yoksa şahs-ı maneviden bahsedemezsin sen kardeşim. Yani bunu bilmemek de anormallik. Yani ben her şeyi bilirim diye ortaya çıkıyor. Şahs-ı manevi diyor. Şahıs nerede? Yok. Talebeler? Yok. Ama şahs-ı manevi var. Buradaki mantık bozukluğunu hemen anlamaya çalışsın kardeşlerimiz. Hı hı. Devam ediyor. Burada arkadaşların yaptığı ne? Şahs-ı manevi vardır diyor. Talebeler? Yok. Lider? Yok. Bu böyle olmaz. Bu bir oyun. Şeytanın bir oyunu. Bak işte az önceki programın başında söylediğimiz konu. Hocamız daha tabii şey hikmetli anlatıyor. Bu oyun şeytanın oyunu. Bu da bir bölünme. Kur'an'ı nasıl parça parça ediyorlarsa Risale-i Nur'u da böyle parça parça ettiler. Risale-i Nur'u da bölümlere ayırdılar. Ve nasıl Kur'an'da dillerini eğip bükerek Kur'an hükümlerini değiştirmeye kalkıyorlarsa Risale-i Nur'un hükümlerini de dillerini eğip bükerek değiştirmeye çalışıyorlar. Bazı müşrikler. Al sana etiket.
Tabii.
Yani bunu müşrik yapar. Kur'an'ı değiştirmek. Risale-i Nur'u alenen değiştiren kişinin durumunu işte anla. Oyun oynuyorlar Risale-i Nur üzerine. Risale-i Nur'da Bediüzzaman'ın açıklamaları çok net ve açıktır. Mehdi Aleyhisselam var, talebeleri var ve Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinden oluşan şahs-ı manevi vardır. Bu şahs-ı maneviciler tamamen kendi aralarında sonradan uydurdukları bir dine tabi oluyorlar. Ve bir Risale-i Nur anlayışına tabi oluyorlar. Bediüzzaman'ın öyle bir ifadesi hiç yok. Onların dediği tarzda. Çünkü eğer Bediüzzaman diyorsa Bediüzzaman'ın dediği kısmı bize göstermeleri lazım. Az önce dedik ki hiçbir şey getirmiyorlar. Göster kardeşim sen de rahatla ya. Allah Allah. Niye sağda solda sürekli aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorsun? Ben gösterdim konu kapanmıştır desene. Niye yapmıyorsun bunu? E doğru söylemiyorsun ondan. Kaynağın yok da ondan. Televizyonda göstersinler altını çizip bak Bediüzzaman sizin reddettiğiniz yeri burada, burada diyor diye bize göstersinler. Veya ilgili sayfaların numaralarını versinler görelim. Tamamen yalan. Hiçbir yerde gösteremezler. Çünkü Bediüzzaman Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri, Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinden oluşan şahs-ı maneviden bahsediyor. Mehdi Aleyhisselam olmadan, talebeleri olmadan bir şahs-ı maneviden bahsetmiyor diyor hocamız. Hocamızın bu dediğinin aynısını birebir ifade ifade, kelime kelime kardeşlerimiz Risale-i Nur'un ilgili yerlerini açsınlar, görecekler. Ama o kişilerin söyledikleri, ilgili kişilerin sayıları, kimseyi de kastetmiyoruz burada. Hep onu söylüyoruz. Cehaletinden yapanları, saflığından yapanları veya bilmeden yapanları kastetmiyoruz. Kasti olarak yapanları kastediyoruz. Sayıların da az olduğunu daha önce söylemiştik. Narcı tabir edilen, nuru sönmüş kişiler bunlar. Bunlar anlatırlar ama sen bunların anlattıklarını hiçbir yerde bulamazsın. Hiçbir kaynakta bulamazsın. Ara. Bütün dünyayı yerle bir et, bulamazsın. Anca der ki var var ben biliyorum der. Kardeşim sen niye biliyorsun? Ben de bileyim. Müslümanlardan niye saklıyorsun sen böyle bir gerçek varsa? Senin bildiğin bir gerçek hakikat varsa saklama. Göster delilini. Ben biliyorum, ben aktarıyorum. Siz benim dediğime tabi olacaksınız. Çünkü ben bu dinin imamıyım diyor. Hangi din? Şahs-ı manevi dini. Bize lazım değil bir din. Biz en güzel din, Allah katındaki en güzel dine biz tabiiz. İslam dinidir. En olgun, en mükemmel din, en güzel dindir. Kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. Biz ona tabi, sana da değiliz. Senin o el yazmalarınla yazdığın kağıtlara da tabi değiliz. Müslüman tekrar ediyorum. Çok şahsiyetli, karakterli ve kişilikli olur. Kafası zehir gibi çalışır. Kardeşlerimiz uyumasınlar. Yani uyuyorlar demiyorum ama uyumasınlar. Uyanıklar daha uyanık olsunlar. Böyle kendi kafasına göre konuşan kişilere de yani böyle bir kişilik gösterip soru sorsunlar. Hocam sen bunu okudun ama nereden okudun? Ben kaynak istiyorum senden. Benim kabul ettiğim kaynaklar Kur'an, Hadis-i Şerifler ve Risale-i Nur'dur desinler. Veya 10. 11. ve 12. 13. yüzyılların 10. yüzyılların müçtehitlerinin açıklamaları. Lütfen bana buradan kaynak gösterin hocam diye sorsunlar.
Şimdi aklıma şey geldi sen söyleyince. Bir toplantı yapılmıştı. Risale-i Nur talebesi kardeşlerimizin İttihat-ı İslam. Konu İttihat-ı İslam ama Mehdi'den bahseden yok. Mehdi'nin yani gelecek diyen yok. İttihat-ı İslam'ı Mehdi yapacak diyen yok. Toplantı kendi İttihat halinde İslam. Bir toplantı ama orada bir takım gençler dediğin gibi uyumamış olan gençler ben bu soruları soranlar olmuş ki bizim televizyonumuzda da gösteriliyor. Evet. Sadece pasaj okuyorlar Risale'den. Bak yorumsuz yani. Mesela ta ahir zamanda bölümünü veyahut işte ileride gelecek o mübarek zat bölümünü. Sadece onun yorumu. Risale'den pasaj okuyor. Karşıdan gelen cevap kağıda yazılmış. Ve diyor ki o Cehcah ve Kahtani mesela diyor. Risale'de hiç geçmiyor. Hiç yani.
Nerede geçiyor? Kafasında geçiyor.
Hadislerde var. Evet, tamam. Evet. Ahir zamanda bir takım şahısları var ama sen bunu Risale'ye dayandırarak kendi kafana göre Cehcah ve Kahtani izahları yapıyorsun. Risale'de yok. Kağıdında yazmışsın tabii. Kağıdında var. Yani şimdi mesela hocamızın söylediğini biz yapalım. Demin de bahsettik. O açılan sayfada olduğu için söylüyorum. Sayfa 335 sözlerde 24. söz. Bak diyor ki mesela şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayetin diyor bak. Mehdi gibi eşhas. Ne demek eşhas? Şahısın çoğulu. Yani Mehdi şahısmış. Bak görüyorsun. Mehdi gibi şahsın, şahısların yani Deccal ve Hazreti İsa'yı da ahir zaman şahıslarını kastediyor. Eşhas'tan kastı o. Yani çoğul kullanmasının sebebi o. Demek ki Mehdi bir şahısmış. Bunun gibi Risale dolu bunlarla dolu. Yani bak aynı sayfada diyor ki mesela altta ha bir takım ihtilaflar var rivayetlerde diyor. Mesela çıkış yeriyle ilgili Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da. Başka vakit Medine'de, başka vakit de Küfe'de olduğundan diyor. Rivayetlerde Basra, Küfe, Şam gibi yer. Yani raviler İslam merkezi neresiyse o zaman orası zannetmişler. Kimisinde Basra geçmiş, kimisinde Küfe, kimisinde Şam geçmiş. Bunun hikmeti merkezi saltanat olması itibariyledir. Yani Mehdi, Mehdiyet veya Süfyaniye merkezi saltanat civarındadır diyor Üstad. Yani İstanbul. Bak yer vermiş. Risale. Zaman vermiş burada. Bak diyor ki yukarıda da. İstikbali dünyeviye de 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında garip zannetmişler diyor. 1400'de İstanbul'da Mehdi çıkacak diyor. İşte Risale. İşte sayfa. İşte Üstad'ın izahları. Mehdi şahıstır. İstanbul'dan çıkacaktır. Ve Hicri 1400'de göreve başlayacaktır diyor.
Maşallah.
İşte kaynak. Böyle konuşacaksan konuşamazsın. Yani şahsı maneviyle şahsı birbirine karıştırıp sen milleti o hipnoz büyüsüne yapmışsın ama Allah'ın izniyle hocamız da o büyüyü bozuyor.
İnşallah.
Gayet güzel bir şekilde. Onun vesilesiyle biz de o anlatımları burada tekrarlayarak ve detaylandırarak inşallah hocamızın anlattıklarını toplu bir hale getirmiş olarak programımızda biz de katkıda bulunmuş oluyoruz o şeyin düzelmesi, yanlış mantığın düzelmesi için inşallah. Programımızın sonuna geldik. Feci Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler programımızın haftaya yeni bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun inşallah.